Ayrım 28, Canavar, Peter Benchley, sayfa 319. 44. Tally 15 santim uzunluktaki paslanmaz çelikten kancalara uzanırken Darling'e, ''Sen büyük ozan Homeros'u hiç okudun mu? Şarap karanlığındaki denizlerin Homeros'unu'' diye sordu. ''Okuduğumu söyleyemem'' diye yanıtlayan emektar denizci, elindeki kancanın ucuna bir uskumru takıp içinde kanca bulunan balığı daha önce hazırladıkları benzerlerini yanına attı. ''Bilirsin, o ozan İlyada ve Odisea destanlarını yazmıştı'' diyen şarp, kancaların deliklerine fır döndüler takıyor ve her fır döndüğe 15 santim uzunlukta titan ağırlıklar bağlıyordu. Tally şöyle konuştu. Bazı kişiler, ki ben de onlardan biriyim, Homeros 3000 yıl önce dev mürekkep balıklarından söz etmiştir derler. Ozan canavara Skilla diye ad vermiş ve hayvanı betimlemişti. Sözlerinin burasında biraz duran bilim adamı sonra destandan bir parçayı ezberden okudu. Onun 12 ayağı var, biçimsiz ve güdük 12'si de. Upuzun boyunları var tam 6 tane. Her boynun üstünde korkunç bir kafa var. Her kafada 3 sıra diş, üst üste sımsıkı. Kapkara ağızlar durmadan ölüm saçar. Avlar yunus balıklarını, köpek balıklarını ve indirir gövdeye, sürülerle deniz canavarını. Gülümseyen Tally sordu, çok canlı bir anlatım öyle değil mi? Bana da öyle geliyor diye Darling, titan telleri Tally'in katladığı şemsiye donanımına takarken konuştu. Senin Homeros'unun 12 voltluk hayal gücü varmış. Şemsiye donanımını güvertede daha önce hazırladığı diğer iki donanımın yanına kadar sürükleyip götürdü. Hiç de öyle değil diyen Doktor Tally sözlerini sürdürdü. Her şeyin ejderha ve canavarlarla açıklandığı o çağda bir denizci olduğunu düşün ve Arkiteutis'i gördüğünü varsay. Öyle bir yaratığı seferden döndüğünde kent halkına nasıl anlatırdın? Ya da çağdaş dönemlerde bile söz gelişi 2. Dünya Savaşı'nda bir bölüğü taşıyan deniz aracında olsan ve canavar bulunduğun tekneye saldırsaydı, denizde bir yerlerden ortaya çıkıp da teknenin dümen donanımını parçalayan deniz canavarını nasıl betimlerdin? Canavarın böyle bir saldırısı oldu mu diye soran emektar denizci, şemsiye donanımındaki naylon halatın üzerine boylamasına bir kapak halkasını geçiriyordu. Tally Hawaii'de tekneye birkaç kez saldırdı diyerek yanıtladı. Neden dev mürekkep balığı deniz aracına saldırmak istesin ki? Bunun nedenini kimse bilemiyor diye Tally ekledi. O çok korkunç bir olaydı. Yakınlarında bir dizi tüfek atışı duyuldu. Bir kumaşı çatır çutur yırtar gibi üst üste 30 el atış yapıldı. Döndüler ve Manning'in kıç güvertede elinde saldırı tüfeğiyle dikildiğini gördüler. Teknenin kıç tarafında parçalanan bir yelkovan kuşunun kanlı tüyleri havada uçuşuyordu. Tally sordu, bu atışlar niye ki? Manning biraz pratik yapmak için Herbert diyerek yanıtladı. Daha sonra boşalan şarjörü çıkarıp elindeki tüfeğe yeni şarjörü taktı. Hazırladıkları donanımı denize indirmeleri bir saat sürdü. Doktor Tally buna hazırladığı operasyon planının birinci aşaması diyordu. 1,5 santime yakın kalınlıkta 900 metrelik çelik halatın 6 yerine her birine takılan 10'ar adet titan tel ağırlık ile bağlanmış şemsiye donanımının yardımıyla çelik telin denizin içinde salınarak dibe inmesi sağlanmıştı. Çelik halatın koparılması ve kancaların bükülmesi olanaksızdı. Kancalar öyle iriydiler ki onları kendine çekecek hayvan canavardan başka yalnızca köpek balığı olabilirdi. Eğer donanıma köpek balığı takılırsa, o da çırpınışıyla canavara çağrı çıkaracak olan uyarıtıları çevreye yayacaktı. Ve eğer Arkiteutis bu kancalı yemlerden birine takılırsa, pek çok koluyla halata sarılacak, birkaç kancaya daha takılacak, sonunda hareketsiz kalacaktı. Olayı Tally böyle kuramlaştırıyordu. Tally planını anlattığında Darling sordu, ''Canavarın ağırlığı ne kadar?'' Bunu söylemek olanaksız. Bir keresinde ölü mürekkep balıklarını tarttım. Yoğunluğu aşağı yukarı suyunki kadardı. Bu yüzden mürekkep balığının 10 ton kadar ağırlıkta olması mümkündür. 10 ton mu? 10 tonluk ölü dokuyu şu tekneye yükleyemem. Üstelik hayvan ölü de olmayabilir. Öyle bir kütleyi yedekte çekmem olası ama...
Kimse sana onun tamamını taşı demiyor. Canavarı vinçle çekeceğiz ve Osborne hayvanı öldürünce ben ondan örnekler kesip alacağım.
Neyle? İzci çakınla mı keseceksin?
Bu teknede alt güvertede motorlu bir testere gördüm. O işe yarar mı?
Çok tutkulusun sen doktor. Testereyi sana vereceğim diyen Darling sordu. Ama canavar oyunu senin kurallarına göre oynamazsa ne olacak?
Tabii o bir hayvan kaptan, yalnızca bir hayvan. Bunu kesinlikle unutmayalım diyerek yanıtladı.
Tel halat dibe indirildiğinde Darling ile Sharp ona 3 adet 90 santim çapındaki plastik palamar şamandırası bağladılar. Daha sonra telle şamandıraları küpeşlerin üzerinden aşırıp denize bıraktılar.
Sharp şimdi ne yapacağız Whip diye sordu.
Emektar denizci birkaç saat süreyle halatı çekmeye gerek olmayacak. Haydi bir şeyler yiyelim dedi. Öğle yemeğinden sonra Telly tekneye getirdiği kasalardan bazısını açıp içlerinden video ile TV ekranını çıkardı. Onları kameraya yerleştirip kurdu. Daha sonra Manning ranzalardan birine yatıp dergi okurken bilim adamı iki kamerayı çalıştırıp test etti. Ve Darling bir el hareketiyle Sharp'ı kameradan dışarı çıkmak üzere çağırdı. Tekne denizde demirli değildi. Canavar için denize atılan tele takılı şamandıralar gibi Privateer'da suyun üzerinde hafif hafif geziniyordu. Daha şimdiden şamandıralar tekneden 100 metre kadar uzaklaşmışlardı. Teknenin kıç tarafından denizdeki şamandıraları gözleyen Darling, "Doktor bir tek konuda haklı. Şu saçma sapan düzeneye bir hayvan takılırsa o hemen bir kancaya takıldığını anlayacaktır." dedi.
Tully'in canavarı öldürmek istediğini sanmıyorum.
Evet, o şapşal herif yalnızca canavarı görmek ve hayvan hakkında yeni bir şeyler öğrenmek istiyor. Bilim adamlarının derdi budur. Doğayı olduğu gibi yerinde rahat bırakmayı hiç bilmezler.
Belki de hayvan kendini tele vurup vurup öldürecektir.
Kuşkusuz olabilir Marcus diyen Darling gülümseyerek ekledi. Ama biz canavarın başka düşünceleri olduğunu hesaba katalım ve kendi hazırlıklarımızı yapalım. ''Bana baş taraftaki teknenin uzun tahta saplı kancasını getirir misin?''
''Ne için?''
''Biz de kendimize bir sigorta hazırlayacağız.'' diyen Darling, kıç altına inen merdivenlere doğru yürüdü. Basamakları inip gözden kayboldu. Sharp baş taraftaki kancayı bulup kıç üstüne getirdiğinde teknenin ortalarındaki bir ambar kapağının yanında Darling ayakta duruyor ve bir pabuç kutusunun iki katı büyüklüğündeki karton kutunun kapaklarını açıyordu. Kutunun yan tarafından yabancı ABC ile yazılmış bir tek sözcük görülüyordu.
''Genç adam nedir o?'' diye sordu.
Darling kutunun içine doğru uzandı ve 15-20 santim uzunlukta ve çapı 7,5 santim kadar olan kırmızı renkli plastikle sarılı salama benzer bir şeyi ortaya çıkardı. Sharp'a elindekini gösterip ''Semtex'' dedi.
''Semtex mi? Tanrım!'' ''O teröristlerin kullandığı lanet olası bir maddedir.'' diyen genç adam, Semtex adını duymuş ama şimdiye dek onu hiç görmemişti.
''Bu madde Çekoslovakya'da yapılıyor ve dünyanın en elikanlı teröristlerinin seçtiği patlayıcı madde olma özelliğini taşıyordu. Çünkü aşırı derecede güçlü, zarar verici ve hepsinin de ötesinde bozulmayan, nitelikleri hep aynı kalan bir maddeydi.'' Pan Am şirketinin 103 modeli bir uçağını havaya uçuran kasetçalar aygıtının böyle Semtex maddesiyle doldurulmuş olduğu saptanmıştı.
Sharp sordu, onu nereden buldun?
Marcus, eğer insanlar uçakta ne ile birlikte uçtuklarını bilseler evden dışarı çıkmazlardı. Bu paket bana Almanya'dan sipariş verdiğim makine parçalarıyla birlikte geldi. Sanırım bir paketleme hatası yapılmıştı. Onun nereye gideceğini yalnızca Tanrı bilebilirdi. Başlangıçta ne ben ne de gümrük muayene memuru şu maddeyi tanıyabildik. Ama ben niye atayım? Bir gün işe yarayabilir diye düşündüm. Gümrükçüye yağlayıcı bir madde olmalı dedim. O da fazla üzerinde durmadı. Birkaç hafta sonra Semtex'in resmini bir kitapta görünce durumu sezinledim. Kutsal pislik. Garajımda neler saklıyordum ben. Darling salamın ucunu Sharp'a doğru çevirerek gösterdi. Orası çırpılmış yumurta rengindeydi. Emektar denizci açıklamasını sürdürdü.
Burada Bermuda Adası'nın bir ucunu kopartıp onu Haiti Adası'nın üzerine fırlatacak kadar patlayıcı maddemiz var. Ama bir de sorunumuz bulunuyor.
Nedir o?
Patlatıcımız yok. Mike onu karaya çıkarmış ve geriye getirmeyi unutmuş. Yardımcım her zaman öyle diyen Darling, derin bir soluk alıp kendi kendisini düzelterek ekledi. Bizi batırabilecek şeylerle birlikte denize çıkmaktan hoşlanmazdı.
Biz patlatıcı madde yapabiliriz, Whip.
Onun için nelere gereksiniyorsun?
Benzin, sıradan benzin olabilir.
Güverte altındaki kıçtan takma motorun benzin deposunda vardır.
Gliserin de gerekli.
Mutfakta eviyenin altında gliserinli sabun pulları olmalı. Hepsi bu kadar mı? Başka ne istersin?
Onu ateşleyecek bir tetik istiyorum. Bu konuda en iyi madde fosfordur. Belki teknede bir kutu kibrit vardır ha.
Sorun değil Marcus. Bay Manning üşenmeyip birkaç yüz tane fosforlu izleyici fişek getirmiş. Sana kaç tane gerekiyor?
Bir tanesi yeter.
Ama Vip, ben böyle bir patlatıcıyı daha önce hiç yapmamıştım. Onun nasıl yapıldığını yalnızca bir yerde okumuştum.
Darling gülerek yanıtladı. Ben de bugüne değin 10 tonluk bir mürekkep balığını hiç izlememiştim.
Sonunda ortaya çıkan şeyi görünce Sharp, bu bombadan daha çok ucuz bir havai fişeğe benziyor dedi.
Ya da sıradan bir kasabın yaptığı şakaya diyen Darling ekledi. İşe yarayacağını düşünüyor musun?
Yarasa iyi olurdu.
Bir avantajı var Marcus. Eğer işe yaramazsa çevrende seni azarlayacak kimse kalmayacaktır.
Birlikte benzin ve gliserinli sabun pullarını koyu kıvama getirinceye kadar karıştırarak ondan bir ciklet topağı yapıp Semtex'in ucuna yapıştırmışlardı. Sonra Sharp, Manning'in fosforlu izleyici fişeklerinden birini yarıp içine açmıştı. Fişeği bir tas suya sokup öyle çalışmıştı. Çünkü fosfor avayla karşılaşır karşılaşmaz ateşleniyordu. Ve fişeğin kurşun kesimini çıkarınca kalan fosforla barutu suyla birlikte minik bir ilaç şişesine koymuş, şişenin kapağını sıkıca kapayarak daha önce hazırladığı ciklete benzer topakla birlikte yerleştirmişti. Şimdi hazırladıkları bu düzeneyi teknenin 3 metre uzunlukta sapı olan kancasının ucuna yapışkan bantla iyice sıkarak yerleştiriyorlardı. Darling kancayı havaya doğru kaldırıp bombanın güvenlikte olup olmadığını dikkatle inceledi. Ve eğer şişeyi patlatmadan önce canavar onu yutarsa ne olacak diye sordu.
O zaman bomba patlamaz diyen Sharp konuşmasını sürdürdü. Eğer fosforun üzerine hava gelmezse ateşlenmez ve patlatıcının tetiğini çekemez. O zaman da bombamız patlamayan bir mermi olup çıkar.
Şu halde sen canavarın şişeyi ısırmasını sağlamamı istiyorsun.
Yalnızca bir saniye hava görmesi için Whip, sonra bomba patlayacaktır.
Biliyorum, biliyorum.
Bir şansla Tally'nin planı iş görürse buna gereksinim duymayacağız diyen Darling biraz duraksadı. Düşündü ve ekledi. Kuşkusuz gerçekten şanslıysak işleri başlatmak için o piçi kesinlikle bulamayız. Daha sonra Darling kaptan köşküne çıktı. Dümenin başına geçip tekneyi güney yönüne doğru çevirdi. Ve denizdeki şamandıraları aranmaya başladı. Patlayıcı maddeyi bomba haline sokmaları bir saat sürmüştü ve bu arada Darling şamandıraları hiç düşünmemişti. Şu anda onları hiç göremediği için şaşıyordu. Tekne şamandıralardan ancak 1 kilometre kadar uzaklaşmış olabilirdi. Ve böyle görüşün açık olduğu bir günde pembe renkli küreler 2 kilometre uzaklıktan bile rahatça görülebilirdi. Darling onların nerede bulunması gerektiğini şimdi de biliyordu. Çünkü Sharp ile birlikte denize bıraktıkları anda kıyıya bakıp sabit noktalardan gözüyle kerteriz almıştı. Herhalde suda bir kabarma vardı ve 1 dakika sonra şamandıralar gözükecekti. Ama bir türlü şamandıraları göremedi ve 2-3 dakika daha bekledi. Güneye doğru motoru kullanarak 5 dakika süreyle Privateer'e yol yaptırdıktan sonra kertelize göre şamandıraların bulunmaları gereken yere vardı. Ancak şamandıralar ortadan yok olmuşlardı. Dürbünü aldı ve Sargasso yosunları izinin uzandığı yöne baktı. Eğer gelgit akıntıları ile şamandıralar sürüklenmiş olsalar yosun izi boyunca ufka doğru gitmiş olmaları gerekirdi. Ama şamandıralar ortalıkta gözükmüyordu. Arkasında ayak seslerini işiten Darling, Manning'in sesini tanıdı.
''Adam şamandıraları yitirdin mi?'' diye sordu.
''Hayır, onları henüz göremedim.''
''Lanet olsun, Eğer bu denli uzun zamanı boşa harcamasaydın.
Bedeni katılaşır gibi olan Darling elini havaya kaldırdı ve aynı anda bir şeyi işitti ya da duyumsar gibi oldu. Bunun ayaklarının altından geldiğini sezinledi. Belki de uzakta gerçekleşen bir patlamayı algılamak gibi hafif ve tuhaf bir duyumsamaydı bu.
''Tanrı adına sen ne diyorsun Bay Manning?'' diye söylendi.
Şimdi Darling ne olduğunu anlıyor ancak duruma inanamıyordu.
''Bu lanet olası piç!'' diyerek Manning'i omuzladı ve kaptan köşkünün korkuluklarına yanaşıp eğilerek dibi gözükmeyen maviliklere baktı.
Biraz sonra bir şamandıra suyun yüzeyine füze gibi fırlayarak çıktı. Sudan şakırtılar çıkararak fırlayan şamandıra 3-5 metre yükseldi ve suyun üzerine düşerek birkaç kez zıpladıktan sonra orada kaldı. Ardından patlamış olan diğer iki şamandıra harap durumda göründüler. Gürültüyü duyan Tally ile Sharp kameradan güverteye çıktılar. Darling merdivenlerden güverteye indiğinde Sharp dört tırnaklı bir filika demiriyle şamandırayı tutup güverteye çekiyordu. Darling şamandıranın bağlarını çözdü, çelik alatı vinçe bağladı ve vinci çalıştırdı.
Manning sordu, o mu? Canavar mı?
Çelik alat titreşiyor ve çevreye su damlaları sıçratıyordu.
Darling o mu değil mi söyleyemem. Ancak şu çelik alatı ucundaki her biri yarım tonluk yükü suda yüzdürecek, üç şamandırayla çekip o derinliklere götürebilmek ve öyle iki şamandırayı patlatabilmek devasa bir gücü gerektirir dedi. Ve küpeşteden eğilip bakarak ekledi. Şimdi canavarın burada olup olmadığını söyleyemem.
Tali söze karıştı. Eğer kancalara takılmışsa o buradadır. Çelik alatı asla koparamaz ve kancaları bükemez.
Ölçü dışı bir devle karşılaştığında kesinlikle asla deme doktor, diyen Darling Sharp'a dönerek konuştu. Bir bıçak al ve onu motorlu bileği taşında ustura gibi bileyle, sonra gel ve yanımda dur. Sharp kameraya girerken Tully'yi de kamerasını hazırlamak üzere genç adamı izledi.
Bir bıçak hazırla dedin kaptan diye konuşan Manning ekledi.
O ne için?
Eğer altımızdaki gerçekten canavarsa, doktorun söylediğinin yarı boyunda olsa bile ve şimdi de canlıysa, tel halatın bağlantısını kesecek ve gitmesi için piçe izin vereceğim.
Bunu yaparsan canavara bir kez ateş etmemden önce onu salıvermiş olursun. Lanet olsun kaptan!
Olacakları göreceğiz.
Koşkusuz göreceğiz diyen iş adamı arkasını döndü ve kameraya girdi.
Tully kaptan köşküne üç ayaklı bir sehpa koymuş ve kamerayı onun üzerine yerleştirmişti. Bu sırada Manning de tüfeğini 30 fişeklik şarjörle doldurup kaptan köşkünde korkuluğun yanında yer almıştı. Tüfeğini göğsüne dayamış durumda tutuyordu. Aşağıda Darling güvertedeki vinci çalıştırırken Sharp da denizden çekilen tel halatın plastik bir fıçıya sarılmasına yardımcı oluyordu. Halat fıçıya yarı yarıya sarılınca Darling denize doğru uzandı ve çelik halatı parmağıyla yokladı. Sonra vinci durdurup elleriyle halatı tutarak çekiştirdi.
Gitmiş dedi. Oradaysa bile şimdi gitmiş. Şu halatın ucunda üzerindeki donanımdan başka ağırlık bulunmuyor.
Tally olamaz bu diyerek karşı çıktı.
Vinci yeniden çalıştıran Darling şimdi olanları göreceğiz diyerek yanıtladı.
Şu halde canavar asla kancalara takılmamıştı.
O şamandıraları yalnızca şaka olsun diye mi dibe çektiğini düşünüyorsun?
Tel halatın üzerindeki ilk şemsiye donanımı geldi ve Sharp onu güverteye aldı. Kancalara takılı yemler tümüyle sağlam olarak yerlerinde duruyorlardı. Bir dakika sonra ikinci ve daha sonra da üçüncü şemsiye donanımı göründüler. Onlara takılı yemler de yenilmemişti. Dördüncü şemsiye gözükürken Sharp elini kaldırdı ve Darling Vinci durdurdu. Donanıma doğru uzanan Sharp,
''Hey tanrım, bu donanımın üzerinden tren geçmiş gibi.'' dedi.
Şemsiyenin telleri bükülmüş ve çelik halatın çevresine sarılmıştı. Çelik halatta tellerin arasına beyaz renkte kumaş lifleri girmişti. Buradaki iki yeme dokunulmamış, oysa diğer tüm yemler gitmişti. Kancalardan geriye yalnızca bağlantı parçaları kalmıştı. Gözlerini kameranın objektifine dayamış olan Tally'nin kamerası çalışıyor ve film çekiyordu. Darling kopuk kanca yerlerini kameraya doğru kaldırarak,
''Kancalar asla eğilmezler ha, onları hiçbir şey parçalayamaz.'' demiştin. ''Dipte ne varsa o yalnızca eğmekle kalmamış, kancaları da ısırıp yutmuş.'' diye söylendi.
Sharp donanımın üzerindeki kumaş liflerinin birazını çekip yerlerinden kopardı.
Ama onlar eline kötü bir kokuyu bulaştırdılar. Yüzünü buruşturan genç adam ellerini pantolonuna sildi. Kamerasına durduran Telly, "Bu Arkiteutis'tir çünkü amonyak kokuyor, kart vizitini bırakmış," diyerek açıklama yaptı.
Darling sordu, "Başka hiçbir hayvan amonyak kokmaz mı?"
"Arkiteutis'in koktuğu gibi kokmaz kaptan. Bu koku onun imzasıdır ve onu tanımamızı sağlayan tek nedendir. 1940 yıllarında ölenlerin dışında bu yüzyılda kimse onu canlı olarak göremedi. O zaman da hava karanlıktı ve adamlar kesinlikle canavarı görememişti. Ancak insanlar ölü mürekkep balıklarını gördüler. Onlardan ikisi 1960'lı yıllarda Newfoundland'da karaya vurmuştu. Denizde dibe batmayıp karaya vuruşlarının nedeni ise aslında balık olmadıklarından yüzme keselerinin bulunmayışı ve etlerinin amonyum iyonları ile dolu oluşudur. Bu iyonlar deniz suyundan biraz daha hafiftirler. Merak ediyorsanız söyleyeyim. Deniz suyunun 1.022 yoğunluğuna karşılık amonyum iyonunun yoğunluğu 1.01'dir. Ben ölü mürekkep balıklarını gördüm kaptan. Yalnızca amonyak kokmakla kalmayıp çevreye de kokuyu fena halde yayıyorlardı.
Susan Doktor Telly dönüp Manning'e hitap etti.
O burada Osborne. Hiç kuşkum yok ki o burada. Onu bulduk.
Dinle doktor diyen Darling sabrını yitirmiş gibi öfkeyle konuştu. Sizler ya çılgınsınız ya da bize gösteriş yapıyorsunuz. Kanca ile dev bir mürekkep balığını yakalayamazsınız. Onu bir denizaltı ile bile tutamazsınız. Şu halde Tanrı adına onu nasıl yakalamayı planlıyorsunuz?
Telly dingin bir sesle karşılık verdi.
Yaşayan şeyler iki ana içgüdüyle kışkırtılır kaptan. Doğru değil mi? Bunlardan biri açlıktır. Peki öteki içgüdüleri nedir? Onu da siz söyleyin.
Darling arkadaşı Sharp'a bakıp omuzlarını silkti.
Bilemem, cinsellik olabilir mi dedi.
Doğru bildiniz kaptan diyen Doktor Telly ekledi. Cinselliktir o. Ben bu dev mürekkep balığını seks içgüdüsüyle yakalamaya niyetliyim.
28. ayrımın sonu. Sayfa 330.